Ayrım 64, sayfa 563. 4. Müslümanların ilimde geri kalmasının sebepleri. İnsanların cahiliye dönemini yaşadığı en karanlık bir zamanda zuhur eden İslam, insanlara gerekli olan bütün doğru esasları öğretmiş, neticede ilmi bir yükselme başlamış ve insanlık kısa sürede maddi ve manevi terakkinin zirvesine ulaşmıştır. O devirlerde Müslümanlar zamanlarını çok iyi değerlendiriyorlardı. İlim elde etmek için uykularını, rahatlarını, yiyip içmeyi, evlenmeyi terk ederek bir satırlık bilgi için çok uzun yolculuklar yapıyor, şehir şehir dolaşıyorlardı. Bu uğurda vakitlerini ve mallarını harcıyor, gece gündüz durmadan çalışarak ve her türlü zahmete katlanarak ilim elde ediyorlardı. Çocuklarına küçük yaşlardan itibaren çok sıkı bir eğitim verip kuvvetli bir ilim sevgisi aşılıyorlardı. Öyle bir hale gelmişlerdi ki her zaman ve her yerde ilimle meşgul oluyorlardı. Mesela Ali Kuşçu Fatih'in yanına gelirken yolda matematikle ilgili bir kitap yazıp padişaha takdim etmiş ve onun ismine nispetle eserine Risale-i Muhammediye ismini vermişti. Fatih'le birlikte Uzun Hasan'a doğru sefere giderken de yolda astronomiye dair Fatih namına bir eser yazıp ismini Risale-i Fethiye koymuştu. Mustafa Runyun, Osman Keskioğlu, Fatih devrinde ilim ve o devirde yetişen ilim adamları. Sayfa 13. Abdülfettah Ebu Gutte Hoca'nın Safaat min Sebril Ulema Ala Şedaidil İlmi ve Tahsil isimli hacimli eseri Müslüman alimlerin ilim uğruna katlandıkları sıkıntı ve meşakkatleriyle ilim elde etmedeki sağlam metotlarını anlatır. Bu durum uzun asırlar böyle devam ettikten sonra İslam aynı esaslarıyla sapasağlam ortada durduğu halde Müslümanlar bilim ve teknoloji alanında geri kalmışlardır. İslam'ın insanları yükselten hamle gücü ilk günden beri mevcudiyetini devam ettirdiğine ve onun sağlam esasları kıyamete kadar insanlığın ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğuna göre Müslümanların gerileme sebeplerini başka şeylerde aramak gerekmektedir. Müslümanların gerilemesini İslam'a bağlamak isteyenlerin İslam'ın şu hükümleri terakkiye manidir diye delillerini ortaya koymaları lazımdır. Mesela doğruluğun, sabrın, Allah'ın rızasını kazanmak için insanlara her türlü iyilik ve hizmette bulunmanın, her türlü faydalı ilmi öğrenmeyi teşvik ederek alimlere üstün bir mevki vermenin, aklı kullanmayı ve tefekkürü teşvik ederek böyle yapanları met etmenin terakkiye mani olduğunu ispat etmeleri gerekir. Başka dinlerin ilerleme sebebi olduğunu iddia edenlerin de bugünkü teknolojinin ve maddi kalkınmanın esaslarını o dinlerin kitaplarından bulup Müslümanlar bunlardan yoksun olduğu için geri kaldı diye bir gerekçe ortaya koymaları gerekiyor. Ancak bunu yapmaları mümkün değildir. İlmi araştırmaların hiçbir dini ve ahlaki kaideye bağlı kalmadan serbestçe yapılmasını isteyenlerse şunu hiçbir zaman unutmamalıdırlar. En geniş hürriyetler bile aşırı ve müstebit bir anarşiye dönmemek için bir takım yasaklara maliktirler. Aslında bunun sebebi insanın psikolojik ve sosyolojik yapısı ile Cenab-ı Hakk'ın insanlığa koyduğu umumi kanunlardır. Buna göre bir değerlendirme yaparsak insanoğlu devamlı zirvede kalamaz. Zira zirveler daima münhaldir denilmiştir. Yani zirvede olan insanın üstü boştur. Oraya her an biri çıkabilir. Herhangi bir alanda yükselen bir insan bir müddet sonra azmi ve iradesi gevşeyerek taze ve yeni bir kuvvete mağlup olur. Yani insanın yükselişi de kendisi gibi doğar, büyür, zayıflamaya başlar ve ölür. Bu vetire kişilere ve toplumlara göre farklılık arz ederek bazen kısa bazen de uzun olabilir. Dolayısıyla psikoloji ve sosyoloji ilimlerinin ulaştığı neticeye göre bir toplumun ebediyen hep yükselişte olması mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan Cenab-ı Hak üstünlüğü sadece belli gruplara tahsis etmeyip onu insanlar arasında dolaştırdığını beyan buyurmuştur. Ali İmran 140. Bu durum Cenab-ı Hakk'ın insanları dünyada imtihana tabi tutmasının ve hür iradeleriyle karar vermelerini istemesinin bir neticesidir. Bu umumi sebeplerden sonra Müslümanlarla ilgili diğer sebeplere geçebiliriz. Her şeyden evvel Müslümanların başlıca ilim ve irfan merkezlerinden Bağdat, Moğolların, Kurtuba, Gırnata'da Hristiyanların barbarlığına maruz kaldı. Kütüphaneler yüz binlerce el yazma eserle birlikte ateşe verildi. Katliamlardan alimler de kurtulamadı. Asırlar boyunca geliştirilmiş olan eserler birkaç gün içinde harap edildi. Kaybedilen bu birikimi yeniden elde etmek için asırlarca emek sarf etmek, yüklü miktarda bütçe harcamak, daha önce o medeniyeti kuran insanların çalışmaları ve metotları hakkında bilgi sahibi olmak icap eder. Bunun yanında asil karakterler ve büyük beyinler de sipariş üzere bulunmazlar. Onlar da Allah'ın bir lütfu ve keremidir. Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam'a giriş, sayfa 259. Diğer taraftan münevver tabakayı teşkil eden kişiler Yunanlılardan aldıkları metafizik ve teolojik felsefeye gösterdikleri alakayı tecrübeye dayanan pozitif ilimlere, gayet faydalı ve semereli olan pratik ilimlere göstermediler. Zeka ve kabiliyetlerini hiçbir menfaat temin etmeyen, belli bir neticeye varmayan, ne dünya ne de ahiret için zerre kadar faydası olmayan bir takım kelam ve felsefe münakaşalarıyla öldürdüler. Bu devirde Müslümanların pozitif ilimlerde kaydettiği ilerleme, her ne kadar geçmiş asırlara nazaran daha ileri, ilim ve teknoloji bakımından daha zenginse de, bu hiçbir zaman diğer ilmi sahalardaki geniş fütuhatla mütenasip değildi. Aynı zamanda tarihteki uzun saltanat devirlerine de uygun düşmüyordu. Bütün bunlara ilaveten, diğer sahalarda olduğu kadar müsbet ilimlerde mütehassıs ve dahi yetişmiyordu. Ebu'l-Hasan en-Nedvi, Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti? Sayfa 166-167-182. Yükselme devrinde müderrislerin akli ve nakli ilimlerde benzersiz olması şart koşuluyordu. Daha sonra bu ciddiyet muhafaza edilemeyerek bir kısım akli ilimler ihmal edildi. Zamanla insanların İslam'dan uzaklaşması ve idarecilerin ehliyetsiz kişilere kalması neticesinde toplum zevk ve safaya dalmaya başladı. Böylece ilmi ciddiyet kayboldu, yerini şahsi hesaplar almaya başladı. Halbuki bu sebepler aleminde Müslüman olsun, kafir olsun, her kim ulaşmak istediği neticenin ön şartlarını yerine getirir, sebeplerine sarılırsa hedefine ulaşır. Zira hangi maddeden, hangi şartlarda, hangi teknikle ne elde edileceği bellidir. Cenab-ı Hak kainata değişmez kaideler koymuştur. Bunlara kim riayet ederse o muvaffak olur. Bir örnek vermek gerekirse, bilgi, dürüstlük, çalışkanlık, mesai tanzimi, prensipli olmak gibi sıfatlar ticaretin sonucuna doğrudan tesir ederler. Bir gayrimüslim bu sıfatlara sahipse, bir Müslüman da bu sıfatlardan mahrumsa, o gayrimüslimin Müslümandan daha zengin olması normaldir. Burada kafir Müslümana değil, gerçekte Müslümana ait olan sıfatlar gayrimüslimin sıfatlarına galip gelmiştir. Kur'an'ın hükümlerine itaat ve isyan edenler, mükafat ve cezalarını ekseriyetle ahirette görürler. Allah'ın tabiata koyduğu kanunlara, yani sünnetullah'a itaat ve isyan edenlerse, büyük çoğunlukla karşılıklarını bu dünyada görürler. Buna göre, İlmi kaidelere uymayan bir mümin, cezasını başarısızlık, sefalet, perişanlık olarak bu dünyada çeker. Bu kanunlara tabi olan bir gayrimüslim ise, ilahi iradeye bilmeyerek de olsa uygun hareket ettiği için mükafatını bu dünyada görür. Nitekim Fatih, İstanbul'un fethine hazırlanırken, manevi kuvvetlere bağlandığı gibi gayesine vasıl olmak için, maddi kuvvetler toplamaktan, bütün sebeplere başvurmaktan da hiçbir zaman geri durmamıştı. Bir taraftan o zamana kadar bilinmeyen topları icat edip kaleler yaptırırken ve her türlü zahiri tedbiri alırken, bir taraftan da Evliyaullah'ın dualarını talep etmiş, kendisi de Allah'a yalvarıp çeşitli niyazlarda bulunmuştur. Bu meyanda İstanbul'a girmeden 2 gün evvel 27 Mayıs Pazar günü askerlerine oruç tutmalarını emrederek ruhi bir temizlikle fete hazırlanmalarını ve beşeriyetin biricik önderi olan Peygamber Efendimiz'in methine layık hale gelmelerini istemiştir. Mustafa Runyun, Osman Keskioğlu, Fatih devrinde ilim ve o devirde yetişen ilim adamları. Sayfa 21. Bazen insan bütün şartları yerine getirdiği halde mağlup düşebilir. O zaman da üzerine düşeni yapmaya devam etmekle birlikte burada ilahi takdirin gizli bir rahmet tecellisi olduğunu düşünmelidir. Said Halim Paşa konuyu şöyle değerlendirir. Müslüman milletler İslam'a girmekle taze bir hayat buldular. O zamana kadar görmedikleri yüksek bir medeniyete eriştiler. İslam'la insanlığa daha çok adalet, eşitlik ve bilgi bahşettiler. Batı medeniyetinin de gelişmesine yardım eden yüksek bir medeniyet kurduktan sonra zamanla gerileyerek neredeyse İslam'dan önceki hayatlarına döndüler. Bu gerilemede İslam'dan önceki kültürlerin tesirinden tam olarak kurtulamamış olmaları mühim bir rol oynamıştır. Bunun sebebi de dinin hükümlerini yanlış anlayıp yanlış tatbik etmeleridir. Her Müslüman milletin gerileme sebebi farklı olmakla birlikte bu durum aynı zamanlara denk geldiğinden insanlar Müslümanları İslam'ın gerilettiğini zannetmişlerdir. Müslümanların gerilemesinin ikinci sebebi de İslam alemiyle Batılı Hristiyan milletler arasında ortaya çıkan şiddetli ve sönmez bir düşmanlıktır. İşte o düşmanlıktan doğan sonu gelmez savaşlar Müslüman milletlerin ilerleme ve gelişmesine gözle görülür derecede mani olmuştur. Ayrıca bu karşılıklı nefret Müslüman milletlerin başka dünyalarda süratle gelişmekte olan medeniyeti tanıyıp ondan faydalanmasına mani olmuştur. Bugün Batılı milletlerin kaydettiği gelişmelerin son noktası İslam'ın getirdiği ahlaki, içtimai ve siyasi esaslar olacaktır. Dolayısıyla Müslümanların tekamülü İslam düstur ve esasları dışında başka bir şeyle mümkün olamaz. Bu hüküm fizik kanunları kadar sağlamdır. Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri. Hazırlayan M.E. Düzdağ, İstanbul 2009, sayfa 162 ila 164, 177-179. Said Halim Paşa, Müslüman memleketlerdeki aydınların dinlerinden uzaklaşarak halkla çatıştıklarını, dolayısıyla bütün bilgi, mantık ve düşüncelerine rağmen mühim hiçbir yenilik getirmeden sadece mevcudu yıkmakla yetindiklerini ifade eder. Ona göre her şeyden önce halkla aydın tabaka arasında bulunması zaruri olan gaye birliğini tesis etmek gerekmektedir. Said Halim Paşa, AGE, sayfa 168-169. Tek kurtuluşun İslamiyet'te bulunduğunda asla şüphe edilemez diyen Said Halim Paşa'ya göre, her Müslüman iyi bir Müslüman, hatta kabilse Müslümanların en olgunu olmayı hedeflemelidir. Çünkü Müslümanların en iyisi, insanların en iyisi demek olduğundan, bu insanların besleyebileceği hedeflerin en yücesidir. Millet olarak da diğer Müslüman milletlerle tam bir dayanışma içinde yaşamak, onların hürriyet ve geleneklerine saygı göstermek, gelişip yükselmelerine yardımda bulunmak, yabancıların hükmü altına girmiş veya böyle bir tehlike içinde olanları kurtarmak gerekir. Zira İslam birliği sayısız kuvvetlerin, unsurların ve amillerin tam bir bütün ve ahenk içinde bulunduğu kainattaki birliğin bir benzeridir. Bütün azamet ve hakikati bu halinden ileri gelir. Said Halim Paşa, AE, sayfa 180 ila 182. Bunlara ilaveten, tekrar yükselmek için, düşmanların hilelerini kavrayıp oyunlarını bozmak, halkı şuurlandırmak, şahsi menfaat ve nefsani arzulardan kurtularak daha ulvi gayelere yönelmek, idari mevkilere dürüst, çalışkan ve ehil insanlar getirmek, bütün fertlerin eğitimine ehemmiyet verip araştırma ve geliştirmeye daha fazla bütçe ayırmak, insanlara zamanın kıymetini ve onu en iyi şekilde kullanmayı öğretmek, faydasız şeyleri terk edip daha faydalı şeylerle meşgul olmak gerekmektedir. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa. 1. Çocukluğu ve gençliği. Resulullah miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Rabiül Evvel pazartesi sabahı güneş doğmadan az evvel Mekke-i Mükerreme'de dünyamızı şereflendirdi. Onun mübarek soyu Hazreti İsmail'in oğlu Kaysar sülalesinin en şereflisi olan Adnan'a kadar uzanır. Buhari, Menakıbül Ensar 28, İbni Hişam 1-3, İbni Sad 1-55-56. Resulullah Kureyş kabilesi içinde gerek baba ve gerek anne yönünden en temiz ve en şerefli bir aileye mensuptur. muhterem babası Abdullah, Şam'a ticaret maksadıyla gitmiş, dönüşte Medine'de hastalanarak Allah Resulü'nün doğumundan 2 ay evvel vefat etmişti. Peygamber Efendimiz, iklim şartları münasebetiyle daha sıhhatli büyümesi ve Arapçayı daha fasih bir şekilde öğrenmesi için 4 yaşına kadar süt annesi talihli kadın Halime Hatun'un yanına bırakıldı. 6 yaşına geldiğinde annesi Hazreti Amine, hizmetçileri olan Ümmü Eymen'i de yanına alarak Efendimiz'i babası Hazreti Abdullah'ın kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Dönüşte Hazreti Amine hastalandı. Ebba köyünde vefat etti. Oraya defnedildi. Peygamber Efendimiz bu surette anneden de öksüz kalmış olarak Mekke'ye döndü. Artık dedesinin yanındaydı. Fakat 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip de vefat etti. Daha sonra onu amcası Ebu Talip yanına aldı ve fedakarane bir surette himaye etti. Peygamber Efendimiz bir müddet çobanlık yaptı. Daha sonra ticaretle meşgul oldu. Buhari, İcare 2, Ebu Davud, Edep 17, 82, Hakim 3, 200. Dürüstlüğü ve alışverişteki adaletiyle herkes tarafından tanındı, saygınlık ve itibar kazanarak El Emin, en emniyetli kişi sıfatını aldı. Güvenilirlik adeta onun ikinci bir ismi olmuştu. 25 yaşlarına geldiğinde Mekke'de sadece El Emin ismiyle çağrılıyordu. İbn-i Sa'd 1-121-156. Müşrikler kendi yandaşlarına değil Muhammedül Emin dedikleri Resul-i Ekrem Efendimiz'e güvenip emanetlerini ona teslim ederlerdi. Kabe tamir edilirken Hacer-i Esved'i yerine koyma hususunda ihtilafa düştükleri zaman hepsi de Peygamber Efendimiz'in hakemliğine itirazsız teslim olmuştu. O da son derece zekice bir çözümle büyük bir savaşı önlemişti. Allah Resulü nübüvvetten önce de mürüvvet itibariyle kavminin en üstünü, soy itibariyle en şereflisi, ahlak bakımından en güzeliydi. Komşuluk hakkına en ziyade riayet eden, hilm ve sadakatte en üstün olan, emniyet ve güvenilirlikte en önde gelen, insanlara kötülük ve eziyet etmekten en uzak duran oydu. Hiç kimseyi kınayıp ayıpladığı, hiç kimseyle münakaşa ettiği görülmemişti. İbni Hişam 1-191, İbn-i Sa'd 1-121. Resulullah 25 yaşlarına varınca Mekke'nin şerefli ve asil kadını Hazreti Hatice onun dürüstlüğüne hayran kalmış, kendisine evlenme teklifinde bulunmuştu. Hatice validemiz Peygamber Efendimiz'den 15 yaş büyük, çocuklu ve dul bir kadındı. Hazreti Peygamber onunla insanlığa numune olacak son derece nezih ve huzurlu bir aile yuvası kurdu. 2. Peygamberlik dönemi. Nihayet 40 yaşına geldiğinde Allah Teala seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Alak 1-2 emriyle kendisine peygamberlik lütfetti. Allah Resulü davetini ilk açıkladığı günlerde Safa tepesinde yüksek bir kayanın üzerinden Kureyşlilere seslenerek "Ey Kureyş cemaati! Ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız?" diye sordu. Onlar hiç düşünmeden, "Evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Yalan söylediğini hiç duymadık." dediler. Bunun üzerine Resulullah kendisinin Allah tarafından gönderilen uyarıcı bir peygamber olduğunu ilan etti. Sözlerine inanıp Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayanların ahirette son derece güzel mükafatlara nail olacağını, inkarcıların da pek şiddetli bir azapla karşılaşacaklarını, dolayısıyla bu dünyadayken o ebedi hayat için çok iyi hazırlanmak gerektiğini heyecanla anlattı. Ancak insanları yanlış inançlarından çevirmek çok zordu. Bakınız Buhari Tefsir 26/2, Ahmet 1-159-111. Allah Resulü o günden sonra kavminin bütün eza ve cefalarına rağmen Hakk'a davetten bir an olsun geri durmadı. Kapı kapı dolaşıyor, haç kafilelerini ve pazar yerlerini ziyaret ediyor, her fırsatta insanları hidayete çağırıyordu. Bıkmak, usanmak nedir bilmiyor, en acımasız bir şekilde düşmanlık edenlere bile aynı hakikatleri defalarca anlatıyordu. İnsanlara, "Bu yaptığıma mukabil sizden bir ücret istemiyorum. Sat 86 diyerek sırf Allah rızası için tebliğde bulunduğunu bildiriyordu. İnatçı inkarcılar ise kendisinden mucizeler isteyip duruyorlardı. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben bir beşer olan Resul'den başka bir şey değilim. İnsanlara hidayet geldiği zaman inanmalarına mani olan sadece Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi?" demiş olmalarıdır. De ki, yeryüzünde yürüyen ve yerleşenler insan değil de melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. İsra 93-95. Resulullah ümmi bir insandı. O zamanki pek çok insan gibi okuma yazma bilmezdi. Dolayısıyla anlattığı şeyleri herhangi bir kitaptan ya da insandan öğrenip nakletmesi mümkün değildi. Ümmi bir insanın 40 yaşından sonra birdenbire en yüksek seviyedeki bir belagat ve fesahatle çok mühim bilgiler vermeye başlaması ancak ilahi vahiy ile mümkün olabilirdi. Bunu o zamanki bütün düşmanları biliyor ve kabul ediyorlardı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla tabi olanlar şüpheye düşerlerdi." Ankebut 48. Müşrikler Peygamber Efendimizin ahlakını takdir ediyor ve onun kesinlikle yalan söylemediğine gönülden inanıyorlardı. Ancak haksız yere elde ettikleri bazı dünyevi menfaatleri ve nefsani hazları terk etmek istemiyorlardı. Nitekim Allah Resulü bir gün amansız düşmanları olan Ebu Cehil ve arkadaşlarının yanına uğramıştı. Onlar, "Ey Muhammed, vallahi biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim yanımızda son derece sadık, doğru sözlü, güvenilir bir insansın. Ancak biz senin getirmiş olduğun ayetleri yalanlıyoruz." dediler. Vahidi Esbabül Nüzül sayfa 219, Tirmizi Tefsir 6/3064. Müşrikler Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmek için çok uğraştılar. Çok sevdiği amcasını devreye soktular. Efendimiz'e gelip onu başlarına kral seçmek, aralarında para toplayıp en zenginleri yapmak, en güzel kızlarla evlendirmek gibi cazip tekliflerde bulundular ve "Ne istersen yapmaya hazırız." dediler. Allah Resulü gayet açık ve net bir şekilde şu cevabı verdi: "Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne mal, ne mülk, ne saltanat ve ne de reislik. Benim tek isteğim şudur: putlara tapmaktan vazgeçiniz. Yalnız bir olan Allah'a ibadet ediniz." İbn Kesir El-Bidaye 3-99-100. Peygamber Efendimiz'den herhangi bir taviz koparamayan müşrikler yıldırma hareketlerine başvurdular. Müslümanlara karşı eziyet ve işkencelerini gün geçtikçe artırdılar. Müslümanların bir kısmı o dönemde adaletin hakim olduğu Habeşistan'a hicret etti.